Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Allah'ın kulunu sevmesi konusundayız. Allah'ın kulunu sevmesi nasıl bir ikramdır, nasıl bir lütuftur? Nasıl Allah'ın sevgisine ulaşılır? Bunun alametleri nelerdir? Bunlarla ilgili hadis-i şerifler var. Efendimiz bizlere bunları bildirmiş. Bir tanesini şöyle naklediyor Hazreti Ayşe validemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan birini bir askeri birliğe kumandan tayin edip gazaya göndermişti. Bir birlik, bunlara seriye deniyor. Peygamber Efendimizin kendisinin katıldığı hareketlere, askeri hareketlere gazve deniyor. Efendimizin katılmayıp bir grup sahabeyi gönderdiği hareketler. Bunlar 300 kişi olabilir, 100 kişi, 50 kişi, 30 kişi, 10 kişi, farklı büyüklüklerde askeri hareketler. Bunlara da seriye deniyor. Bunların başına Efendimiz bir kumandan tayin ediyor. Bu zat askerlerine her namaz kıldırışında İhlas suresini okuyarak kıraatı bitirirdi. Yani sonunda bir de İhlas okuyor veya ikinci rekatta İhlas okuyor. Ama İhlas suresi mutlaka okuyor. Tabi diğer asker dediğimizde onlar da diğer sahabiler. Yani onların bu dikkatini çekiyor. Biraz garipsiyorlar ama kumandan olduğu için bir şey de diyemiyorlar. Dönüşte Efendimiz'e durumu arz ediyorlar. Yani böyle bir içinden çıkamadıkları, karar veremedikleri bir durum olduğu zaman her zaman Efendimiz'e sorardı sahabe-i kiram. Gelip ya Resulallah, bizim kumandanımız her namazın sonunu böyle işte İhlas suresiyle bitirdi. Acaba bizim için bir hani eksiklik olmuş mudur, namazımızda kabul olmama gibi bir durum var mıdır gibi bunu merak ediyorlar. Yoksa onların İhlas suresinden bir rahatsızlıkları yok ama acaba her rekatta aynı sureyi okumak namaza zarar verir mi? Bunun hükmü nedir gibi bir tereddütle soruyorlar tabii ki. Bir adet edinmiş diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona niçin böyle yaptığını sorunuz. Sahabiler soruyorlar. O da diyor ki İhlas suresi Rahman olan Rabbimizin sıfatlarını ihtiva ediyor. Kul huvallahu ahad, Allahus samed, ahad samed sıfatları lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Cenab-ı Hakk'ı tarif eden, onun sıfatlarını anlatan bir sure. Diyor ki İhlas suresi kısa olmasına rağmen hani Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gecede Kur'an'ı hatmetmekten aciz misiniz diye soruyor. Diyorlar ya Resulullah, nasıl bitirelim bir gecede? İstisnai var, bazı sahabiler, bazı tabi'in bir gecede hatmedenler var ama genel olarak diyorlar bu biraz zorlar. Diyor ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Yani üç defa İhlas'ı en azından okuyun, ihmal etmeyin diye. İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarını ihtiva ediyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim diyor kumandan. Gelip bu cevabı Efendimiz'e bildirdiklerinde Efendimiz seviniyor tabii ki. Buyuruyor ki Allah Teala'nın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz buyuruyor. Bunun gibi başka bir sahabi de aynı şeyi yapıyormuş. Bir mahalleye imam tayin etmiş Efendimiz. O da hep İhlas suresini okuyor. Diyorlar ki ya sen hep bu sureyi okuyorsun. Başka sure okusan namazımıza bir zarar gelir falan. O da diyor ki beğeniyorsanız böyle, beğenmiyorsanız başka bir imam bulun kendinize diyor. Ben de imamlık yapmaya çok hevesli değilim. Mesuliyetli bir iş. Yok diyorlar, biz senin imamlığından memnunuz. Sen diyorlar vazifeye devam et. Ama biz bu durumu soralım diye gelip yine Efendimiz'e soruyorlar. Niçin okuduğunu sorduruyor Efendimiz de. Yine eğer o Allah Teala'nın bu İhlas suresini Allah'tan bahsettiği için sevdiğini bildiriyor. Peygamberimiz de Allah'ın da onu sevdiğini ifade ediyor. Açıklamalar. İhlas suresi Mekkeli müşriklerin Peygamber Efendimiz'e gelip bizi kendisine kulluk yapmaya çağırdığın Rabbini bize tanıt demeleri üzerine nazil olmuştu. Meali şöyledir. De ki o Allah, Allah'tır, birdir. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Allah samettir. Hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Aksine her şey ona muhtaçtır. Hiçbir eksiği yoktur. Hiçbir kusuru yoktur. Samed'in çok geniş manaları var tefsirlerde. Bunlar anlatılıyor. Lem yelid ve lem yulet. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Yani baba değildir, anne değildir, oğul değildir. Hani Hristiyanlarda baba, oğul, ruhul kudüs diye bir testis var ya, bunların hiçbirisi değildir, yanlış. Allah için böyle şeyler söz konusu değildir. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ اَحَدْ Hiçbir şey de ona denk olmamıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Yani eşi yoktur, hanımı yoktur. Yani putlar ona denk olamazlar. Şirk koşanlar için bu da ilahtır, bu da ilahtır. İşte gök tanrısı, yer tanrısı, iyilik tanrısı, kötülük tanrısı. Çok meşhur işte felsefede, Yunan'da ne bileyim Zeus vardır, şu vardır, bu vardır. Dağların tanrısı, göklerin tanrısı gibi böyle birbirine eş olan, birbirine ortak olan tanrılardan bahseder insanlar. Bu bir şeytanın hilesidir, vesvesesidir. Gerçekte hiçbir Allah'ın ortağı, eşi yoktur. İlah demek, Tanrı demek, Allah demek her şeyin hakimi demektir. Ortağı olursa zaten o kusurlu, noksan demektir. Cenab-ı Hak noksanlarda münezzehtir, sübhandır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın böyle eşsiz olduğunu, benzersiz olduğunu, bir o tek olduğunu ifade eden bu İhlas Suresi kısa olmasına rağmen manası çok yüklüdür. Güzel dinimizin baş inanç ilkesi olan tevhid, tevhid, birlik, Allah'ın bir olması. Allah'ın birliği esası en özlü şekilde bu surede anlatılmaktadır. Bu sebeple bu surenin bir adı da Tevhid Suresidir. İhlas Suresi, Tevhid Suresi. İhlas ne demek? Halis kılmak, ona has kılmak. Sadece Allah'a has kılmak, sadece Allah için olmaz. Yani ilahlığı Allah'a has kılmak. İhlas Suresi, bütün her şeyin ona ait olduğunu bildirmek. İhlas ve Tevhid Suresi. Allah Teala ilahlık sıfatlarıyla bu surede ve bir de Ayetül Kürsi'de olduğu gibi hiçbir yerde anlatılmış değildir. Ayetlerin şahı da Ayetül Kürsi'dir. Kur'an'ın en azametli, en büyük ayeti diye Efendimiz bildiriyor. Dolayısıyla biz de bunları sık sık okuruz devamlı. İhlas Suresinin Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Bunun yorumunda alimlerimiz farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Yani üçte bir ne demek? Kimisi Kur'an'ın muhtevası üç kısımdan oluşur. Kıssalar, ahkam ve Allah'ın sıfatları. Bu sure Allah'ın sıfatlarını ihtiva ettiği için Kur'an-ı Kerim'in üçte biri sayılır demişlerdir. Konu itibariyle Kur'an'ın üç ana konusundan birisini ihtiva ediyor. En kısa şekilde, en özet şekilde anlatıyor. Kimi alimimiz bütünüyle Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın zatını, isim ve sıfatlarını, fiil ve adetlerini tanıtır. Bu sure ise Allah'ı takdis ve tenzihe tahsis edilmiştir. Bu açıdan Kur'an'ın üçte biri sayılır görüşündedirler. Sevap bakımından üçte birine denk olup olmadığı da bu tartışmalar arasındadır. Her halükarda büyük bir fazilete sahip olduğu anlaşılıyor. Hadisimizde ismi bildirilmeyen kumandan kıldırdığı her namazın ikinci rekatında İhlas Suresini okuması veya her rekatın sonunda Zamm-ı Sure'den sonra bir de İhlas okuması, şikayet konusu yapılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle bu hareketinin sebebini kendisinden sormak gerektiğini bildirmiş ve sordurmuştur. Kumandanın ne namazı kısa tutmak, ne başka sure bilmemek, ne de başka herhangi bir sebepten dolayı değil. Sırf surenin muhtevasına duyduğu sevgi ve muhabbetten, İhlas Suresinin manasını çok sevdiğinden, yani Allah bilincinden dolayı hep bu sureyi okuduğu söyleyince onun bu tavrının Allah Teala tarafından sevildiğinin işareti olduğunu ilan etmiş ve Allah Teala'nın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyin buyurmuştur. Demek ki bir kulun Allah'ı sevmesi, Allah'ın sıfatlarını sevmesi, Allah'la ilgili konuları sevmesi de Allah'ın onu sevdiğinin alametlerinden birisidir. Hadisten öğrendiklerimiz, Allah Teala'nın kendi zatını tanıttığı sure veya sureleri şuurlu bir şekilde sıkça okumak güzeldir. Allah'ın sıfatlarını bildiren ayetler ve sureler. Bunlardan birisi de nedir? Huvallahüllezî, yani 3 ayettir. Haşr suresinin son 3 ayeti. Baştan sona Allah'ın sıfatlarıyla doludur. Huvallah diye başlıyor. Hu zamiri de Allah'a işaret eden en önemli zamirlerdendir. Huvallah, o Allah diyor. Sonra la ilahe illallah'tan başlıyor. Alimül gayb ve şehade diye bütün Allah'ın sıfatlarını sayıyor. Onun için her akşam sabah bunu okuyoruz. Emenel Resulü de yine Cenab-ı Hakk'a bir yalvarış, dua olduğu için onu da her yatsıdan sonra okuyoruz. Ayetül Kürsi yine Cenab-ı Hakk'ı tanıttığı için onu her namazın sonunda okuyoruz. Bu tür böyle Allah'ın sıfatlarından bahseden ayetleri, sureleri sık sık okumak güzel olduğu anlaşılıyor. 2. İhlas suresi bizim Allah inancımızı en özlü şekilde ortaya koyan bir sure-i celiledir. 3. İkinci rekatlerde her zaman ihlas okumak suretiyle namaz kılınabilir. Yani bu da caizdir. Kılınabilir. Devamlı belki aynı her rekatta da okumak mekruh olsa da ikinci rekatlarda veya son rekatlarda okuyarak kılınabileceği veya zamm-ı sureye ihlas da ilave edilebileceği bu hadisten hüküm olarak çıkarılmış. Allah'ın kulunu sevmesi, sevdiği kulları koruması anlatıldıktan sonra şimdi Riyaz-ı Salihin'de yeni bir konu geliyor. İyilere eza etmemek, onları üzmemek, onlara sıkıntı vermemek. İyilere, zayıflara ve fakirlere eza etmekten sakındırmak. Böyle bir bölüm var. Cenab-ı Hak müminlere eziyet edilmesini, eziyet deyince hani işkence gibi anlaşılmasın, eza verilmesi, üzülmesini, onlara sıkıntı verilmesini asla istemiyor. Bunu ifade eden bir bölüm, ayet ve hadisler şimdi gelecek. Birincisi Ahzab suresinin 58. ayeti. Estaizu billah. Vellezîne yu'zûnel mü'minîne vel mü'minâti bigayri mektesebû fekad ihtemelû buhtânen ve ismen mübine. Bu ayetten önce Allah'a ve Resulüne eza etmemek anlatılıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı ve onun sembollerini, dinini, peygamberini küçümsemek, tahkir etmemek. Yani Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı bir tavır, konuşma, hal içine girmemek. Peygamberimize dil uzatmamak, eziyet etmemek. Onun sünnetine, hadislerine, ashabına, ehli beytine, onun sevdiklerine dil uzatmamak. Yani Allah'a eza vermemek, Resulüne eza vermemek, üçüncü olarak da müminlere eza vermemek. Müminlere herhangi bir sebep olmadan, bir kusurlar olmadan eza verenler diyor. فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينَ. Büyük bir iftira etmiş ve açık bir günah işlemiş olurlar. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir işten dolayı haksız yere eziyet edenler, eza verenler, sıkıntı verenler, üzenler şüphesiz büyük bir iftira etmiş ve açık bir günah işlemiş olurlar. Ahzab suresi 58. Onun için hiçbir gönlü incitmemeye dikkat etmek lazım. Gönül hani bizde çok önem verilen bir husustur. Sakın bir gönle diken batırma, hiçbir gönlü incitme, gönül kırma, gönül kırmak Kabe yıkmaktan beterdir diye hassasiyetle durulmasının sebebi budur. İşte bu ayet-i kerime Cenab-ı Hak tehdit ediyor. İmam Nevevi'nin iyi kimselere eza etmekten sakındırmaya delil olarak mümin erkek ve kadınlara işlemedikleri şeyler dolayısıyla sözle ve davranışla eziyet edilmesini yasaklayan ayetin getirilmesi her şeyden önce iyi ve salih kimselerin mümin olduğunu göstermektedir. Önce müminler, hiçbir müminin gönlünü incitmemek lazım. Aynı zamanda ayetin nazil olduğu toplumda savunmasız kimseler denince erkek ve hanım müminlerin hatıra geldiği anlaşılmaktadır. Bugünkü dünyada aynı. Yani ne kadar sıkıntı varsa Müslümanın başında, insanlar Müslümanlara eziyet ettiğinde hiç suç olmuyor, hiç sıkıntı olmuyor, duyulmuyor, görülmüyor. Başka birisine, gayrimüslim birisine dokunduğun zaman hemen büyük bir suç oluyor. İnsanlık suçu haline geliyor. Doğru, yani başka insanlara da eziyet edilmesin, eza verilmesin. Ama mümin de insandan sayılsın yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak müminlere eza edenlerin karşısında onları büyük bir azap ile tehdit ediyor. Eziyet ve işkence gerek propaganda yoluyla, sözlü veya doğrudan müdahale yoluyla fiili olsun, her ikisi de Allah katında bu eziyeti yapanlar için büyük bir sorumluluk vesilesi olacaktır. Bir önceki ayette de Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır buyurulmaktadır. Demek ki üç şeye dikkat: Allah'a, Resulüne ve müminlere eza etmemek. Yani bu günlük hayatta insanlar dikkat etmezse hakikaten mümin kardeşlerine sokakta, evde, iş yerinde farkına varmadan, dikkatsizlikse bile çok eza verebilir, sıkıntı verebilir. İşte araba park etmekten tutun da diğer artık bütün beşeri münasebetlerde, insanlarla olan münasebetlerimizdeki yanlış, dikkatsiz işlerimiz hepsi müminlere sıkıntı verebilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bundan razı olmadığını ve hiçbir insana asla sıkıntı vermemeye gayret etmek gerektiğini anlıyoruz bu ayetlerden. Tevhide ters düşen bir takım yakıştırmaları Allah hakkında ileri sürmek, Cenab-ı Hakk'ın yüce zatına uymayan şeyler söylemek, sıfatlardan bahsetmek, Cenab-ı Hakk'a iftira etmek, şirk koşmak, dalalet fırkalarının görüşlerine sahip olmak, yani ehli sünnet görüşlerinin dışında İslam'a uymayan görüşlere sahip olmak, peygamberlikle bağdaşması mümkün olmayan bazı sözleri Peygamber Efendimiz hakkında söylemek suretiyle, Allah ve Resulünü incitenlerin Kur'an-ı Kerim'in nüzulü sırasında yaşayan gayrimüslimler olduğu bellidir. Gayrimüslimse dikkat etmez, Allah'tan da korkmaz, Peygamber'e de saygı duymaz. İşte Avrupalıları görüyoruz, Peygamber Efendimiz'e hakaret etmeyi hak olarak görüyor. Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmek hiç umurlarında değil, hak olarak görüyor bunu, görüyorlar. Bunlar Allah'a ve Resulüne ve müminlere eza etmiş oluyorlar. Tabii ki cezasını da çekecekler. Onda hiç şüphemiz yok. Allah onların akıbetlerini de açıkça lanet ve horlayıcı bir azap olarak bildirmiştir. Mel'un oluyorlar. Ve öldükten sonra da mehin, horlayıcı, alçaltıcı bir azaba duçar olacaklar. Günümüzde birçok ülkede görüldüğü gibi savunmasız durumda bulunan Müslümanlara hiç alakaları olmayan suçlar isnat ederek iftirada bulunanların açık bir vebal altına girmiş oldukları bildirilmektedir. Dolayısıyla böylesi bir eziyet ve işkencenin müminler arasında birbirlerine karşı kullanılmaması öncelikle istenmiş olmaktadır. Yani mümin mümine zaten eziyet etmez. Ama daha dikkatli olması lazım. Etmesin. İkinci ayet-i kerime: Estaizu billah. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Duha suresi. Yetimi sakın horlama ve dileneni asla kovma. İsteyeni, sail, isteyen veya soran demek. Bir ihtiyacını isteyen veya herhangi kafasına takılan bir soruyu soran kimseyi de azarlama. Ona da iyi davran. Yetime zaten iyi davran. Allah Teala'nın bilhassa Peygamber Efendimiz'e ihsan ettiği nimetleri dile getiren Duha suresinin bu bu iki ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsında bütün Müslümanlara yönelik emirler ihtiva etmektedir. Kendisi de bir yetim olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu durum hatırlatıldıktan sonra o halde artık yetimi sakın horlama. Yetimlere daha hassas davran. Müminler de aynı şekilde. Mal veya ilim isteyeni de asla azarlama, kovma buyurulması oldukça etkileyici ve dikkat çekicidir. Konu başlığındaki zayıflara, yetimlere ve fakirlere misal olarak dilencilerin zikredilmesi görülmektedir. O halde toplumun himmet ve sıcak ilgiye muhtaç kesimlerine olumlu bir şey yapılamadığı yerde hiç değilse kırıcı olmamak öğütlenmektedir. Toplumun alt kesimleri, işte Hindistan'da olduğu gibi kast sistemi olunca mesela üst kademedeki insanlar alttaki insanlara durmadan eziyet ediyor mesela, eza veriyor. Ve bu yanlış da görülmüyor. Bunun gibi veya böyle bir kast sistemi olmadığı halde toplumda bazı insanların kendilerini üstün görerek, büyük görerek zayıflara eziyet etmeleri karşılığında doğrudan Allah'ı bulurlar. Dolayısıyla o konuda hassas olmak gerekir. O halde toplumun himmet ve sıcak ilgiye muhtaç kesimlerine olumlu bir şey yapılamadığı yerde, yani bir yardımda bulunamıyorsan hiç değilse kırıcı olmamak tavsiye ediliyor. Bu gönlü kırık insanları kaba saba söz ve tavırlarla incitmek, bu ayetlerde getirilen sınırları çiğnemek olacaktır. Bu ise kamil müminlerden beklenen bir hareket değildir. Konuya dair hadislere gelince onlar hayli çoktur. Mesela bundan önceki konuda geçen, her kim bir dostuma düşmanlık ederse, men adeli veliyen, ben de ona karşı harp ilan ederim anlamındaki kutsi hadis. Hani salih kullara, Allah'ın dostlarına eziyet etmeyin. Yine yetimle ilgilenme konusunda yer almış bulunan Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın rivayet ettiği hadis. Yetimlerle ilgilenmek. Ve o hadisteki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ey Ebu Bekir, eğer sen o fakirleri kızdırdınsa bilesin ki Rabbini de kızdırdın demektir söz. Hazreti Ebu Bekir bir yerden geçerken fakirler Ebu Sufyan'a, o zaman Ebu Sufyan belki Müslüman olmamış, onun aleyhinde konuşunca Hazreti Ebu Bekir de kavmin liderine siz niye söz söylüyorsunuz diye onlara çıkışıyor. Sonra da pişman oluyor. Efendimiz de öyle buyuruyor. Ey Ebu Bekir, sen o fakirleri üzdüysen diyor, bilesin ki Rabbin de sana kızmıştır. Rabbini de kızdırmışsındır. Mümin gönülleri kızdırdıysan, haksız yere üzdüysen Allah da sana öfkelenir. Dolayısıyla hemen onların gönlünü al. Müellif İmam Nevevi burada daha önce geçmiş olan ve bizim de bu kitapta okuduğumuz, bu programda okuduğumuz iki hadise atıfta bulunmakla yetinmektedir. İşaret edilen iki hadis ve yorumları bir kez de bu konuyla ilgili noktasına dikkat edilerek okunmalıdır. Tekrar etmek istemiyor. Ve bunun devamında bir farklı bir hadis daha naklediyor. Bunu da inşallah gelecek programda naklederiz kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.